Ayrım 23, Nemesis, Jonesbo, sayfa 324. 30. bölüm, titreşim modu. Kusura bakma ama olabildiğince çabuk geldim dedi Öystein, Elmer'in meyve ve tütün dükkanının önüne park edilmiş taksisini harekete geçirirken. Hoş geldin diyen Harry, sağdan gelen otobüsün şoförünün Öystein'in durmaya niyetli olmadığını anlayıp anlamadığını merak etti. Slamdal'a gidiyoruz değil mi? Öystein otobüsün öfkeyle çalınan kornasını duymazdan geldi. Björnet Trakya'da. Demin yol vermen gerekiyordu biliyorsun değil mi? Vermemeye karar verdim. Harry arkadaşına baktı. Öystein'in kısık gözleri kanlıydı. Yorgun musun? Jet lag. Burayla Mısır'ın arasındaki zaman farkı 1 saat Öystein. En az. Albu'nun evine çıkan yılan kavi yolda hızla giderlerken koltuk amortisörleri ve yayları artık iş görmediğinden Harry bütün sarsıntıları hissediyordu. Ama şu an en az ilgilendiği şeydi bu. Öystein'in cep telefonunu ödünç alıp International Oteli'ni aradı ve 316 numaralı odaya bağlandı. Telefonu Oleg açtı. Harry kendisine nerede olduğunu soran Oleg'in sesindeki mutluluğu algıladı. ''Arabadayım, annen nerede?''
Dışarıda.
Duruşması yarın sanıyordum.
Bütün avukatlar Kuznetski Most'ta toplanıyorlar dedi çocuk yetişkin gibi konuşarak. Annem 1 saat içinde döner.
Dinle Oleg, annene bir mesaj iletebilir misin? O otelden ayrılıp başka otele geçmeniz gerekiyor hemen.
Neden?
Çünkü ben öyle istiyorum. Sen ona söyle yeter, tamam mı? Tekrar arayacağım.
Tamam.
Aferin sana, şimdi kapatmalıyım.
Sen?
Ne?
Hiç.
Tamam, söylediğim şeyi annene söylemeyi unutma. Öystein frene basıp arabayı yol kenarına park etti. Burada bekle diyen Harry dışarı fırladı. 20 dakika içinde dönmezsem emniyet müdürlüğünü sana verdiğim numarayı ara. Onlara de ki, cinayet masasından dedektif Hall silahlı polislerin olduğu bir devriye arabasının hemen buraya gönderilmesini istiyor diyeceğim. Anladım Harry. Güzel, silah sesi duyarsan hemen telefon et.
Tamam. Bu lafları hangi filmden öğrendin?
Harry eve baktı, köpek sesi gelmiyordu. Yanlarından yavaşça geçen koyu mavi bir BMW sokağın ilerisine park etti. Bunun dışında ortalıkta çıt çıkmıyordu. Bir sürü filmden dedi Harry soluk soluğa. Öystein sırıttı. Harika, sonra kaşlarını kaygıyla çattı. Sahiden harika değil mi? Yani çılgınca tehlikeli filan değil. Kapıyı Wiglis Albo açtı. Kadının üstünde yeni ütülenmiş beyaz bir bluzla mini etek vardı. Ama yaşlı gözleri yataktan yeni kalkmış gibi görünmesine yol açıyordu. ''Kocanızın iş yerini aradım.'' dedi Harry. ''Bana bugün evde olduğunu söylediler.''
''Olabilir.'' dedi kadın. ''O artık burada kalmıyor dedektif. Şu...''
Uygun kelimeyi aradığını belirtmek istercesine elini salladı. Ama sonra söylemek istediği şeyi tek bir kelimenin karşıladığını kabullendi.
Orospu yüzünden ortalığı ayağa kaldıran sizdiniz.
İçeri girebilir miyim Bayan Albo? Kadın omuzlarını kaldırıp tiksintiyle ürperdi.
Bana Wiglis de, ne dersen de ama öyle hitap etme.
Wiglis, Harry eğildi, artık girebilir miyim? Kadın ince yolunmuş kaşlarını çattı, duraksadı, sonra elini uzattı.
Neden olmasın?
Harry hafif cin kokusu alır gibi oldu ama parfüm kokusu da olabilirdi. Evde anormallik yoktu. İçerisi temiz, hoş kokulu ve tertipliydi. Büfenin üstündeki vazoya taze çiçekler konulmuştu. Harry kanepe örtüsünün son gelişindeki örtüden biraz daha beyaz olduğunu fark etti. Göremediği hoparlörlerden klasik müzik sesi geliyordu hafifçe. ''Mahler mi?'' diye sordu Harry.
''Toplama albüm.'' dedi Wiglis. ''Arne sadece onları alırdı. Her şeyin sadece en iyisinin değerli olduğunu söylerdi.''
''Bu albümleri götürmemesi iyi olmuş. Bu arada o nerede?''
''Birincisi, burada gördüğün hiçbir şeyin sahibi o değil. Yerini de bilmediğim gibi bilmek de istemiyorum. Sigaran var mı dedektif?''
Harry kadına paketi uzattı ve tik ahşabıyla gümüşten yapılma büyük bir masa çakmağını yakmaya çalışmasını seyretti. Kendi çakmağını çıkarıp masanın üstünden uzattı.
''Teşekkürler, yurt dışına çıkmıştır herhalde. Sıcak bir yerlere gitmiştir ama her neresiyse onun gitmesini istediğim yer kadar sıcak değildir maalesef.''
''Hımm, buradaki hiçbir şeyin sahibinin o olmadığını söylerken ne demek istedim?''
''Söylediğim şeyi demek istedim. Ev, mobilyalar, araba hepsi benim.'' Kadın hızla duman üfledi. Avukatıma sorabilirsin.
Kocan zengin sanıyordum.
Kocan deme. Wiglis sigarasının tüm tütününü emmeye çalışıyor gibiydi. Evet, Ardi'nin parası vardı. Bu evi, mobilyaları, arabaları, takım elbiseleri, yazlığı ve bana sırf o sözde arkadaşlarına hava atmak için verdiği mücevherleri alacak kadar parası vardı. Anlarsın ya, Ardi'nin önemsediği tek şey başkalarının onun hakkında ne düşündüğüydü. Ailesinin, ailemin, iş arkadaşlarının, komşuların ve öğrencilik yıllarından arkadaşlarının... Kadının öfkesi sesine metalik bir tınık atıyordu. Megafonla konuşuyordu sanki. Herkes Arne Albu'nun muhteşem hayatının seyircisiydi. İşler iyi gittiğinde alkışlamaları gerekiyordu. Arne takdir toplamaya çalışacağına enerjisini şirketle uğraşmaya ayırsa Albu A.S. öyle kötüye gitmezdi belki de. Dagens Norengsli'ye göre Albu A.S. başarılı bir işletmeymiş. Albu A.S. aile şirketiydi. Maliye hesaplarını yayımlamakla yükümlü bir halka açık şirket değildi. Arne şirketin mal varlıklarını satarak şirketi kâr ediyormuş gibi gösterdi. Kadın yarısını içtiği sigarayı kül tablasında söndürdü. 2 yıl önce şirket büyük bir likidite krizine girdi. Arne borçlarına karşılık haciz gelmesin diye evi ve sahip olduğumuz diğer her şeyi benim ve çocukların üzerine geçirdi.
Evet ama şirketin satışından epey para gelmiş. Gazeteye göre 30 milyon.
Wiglis acı acı güldü. Ailesine daha çok zaman ayırmak için şirketini bırakan başarılı iş adamı masalına kandın yani. Arne halkla ilişkilerde iyidir. Bu konuda hakkını teslim etmeliyim. Şöyle söyleyeyim. Arne ya şirketini kaybedecekti ya da iflas edecekti. İlk seçeneği yeğledi doğal olarak.
Peki ya 30 milyon?
Arne istediği zaman çok etkileyici olabilir, insanları cezbederek kandırır. Özellikle zor durumlarda iyi pazarlık edebilmesinin sebebi bu. Bankayı ve tedarikçi firmayı da bu sayede epey oyaladı. Normal tedarikçi firma Arne'nin her şeyine haciz getirirdi. Ama Arne 2 şartını kabul ettirmeyi başardı. Yazlığı vermedi ve şirkete 30 milyona alıcı buldu. Alacaklar buna itiraz etmediler çünkü para onlara gitti. Arne iflası başarılı bir satış gibi göstermeyi başardı. Bu az şey sayılmaz değil mi? Kadın başını geriye atıp güldü. Harry onun çenesinin altındaki 100 gerdirme ameliyatından kalma küçük yara izini gördü.
Peki ya Anna Betsen diye sordu.
O şıllık mı? Kadın zayıf bacaklarını üst üste attı, yüzüne düşmüş saçlarını parmağıyla geriye itti ve umursamaz bir edayla boşluğa baktı. Arne için o bir oyuncaktı sadece. Arne'nin en büyük hatası yeni otantik çingene sevgilisiyle arkadaşlarına hava atmaya heveslenmesiydi. Oysa Arne'nin arkadaş bildiği herkes ona sadık değildi. Kısacası ilişkileri kulağıma geldi.
Ve...
Arne'ye bir şans daha verdim çocuklar için. Ben mantıklı bir kadınım.
Harry'e kalın kirpiklerinin arasından baktı.
Ama o bu şansı kullanmadı.
Belki de sevgilisinin sadece bir oyuncak olmadığını keşfetmiştir.
Kadın yanıt vermedi ama dudakları iyice inceldi.
Çalışma odası filan var mıydı diye sordu Harry.
Wiglis albı başıyla onayladı. Önden giderek merdiveni çıktı. Gecenin yarısını burada tek başına geçirirdi.
Bir tavan arası odasının kapısını açtı. Odanın pencerelerinden komşu evlerin çatıları görülüyordu.
Çalışarak mı? İnternette sörf yaparak bağımlı olmuştu. Arabalara baktığını söylüyordu ama kim bilir ne haltlar karıştırıyordu.
Harry masaya gidip çekmecelerden birini açtı. Bu çekmece boş.
Buradaki her şeyini alıp götürdü. Hepsi bir plastik torbaya sığdı.
Bilgisayarı da mı götürdü?
Dizüstü bilgisayarı vardı.
Ona cep telefonunu bağlıyor muydu?
Kadın tek kaşını kaldırdı. Hiç bilmiyorum.
Merak ettim sadece.
Görmek istediğin başka bir şey var mı?
Harry döndü. Wiglis kapı çerçevesine yaslanmıştı. Bir kolu başının üstündeydi. Diğer eli ise belindeydi. Harry yoğun bir dejavu hissine kapıldı. Son bir sorum olacak bayan Wiglis.
Hayrola, acelen mi var dedektif?
Dışarıda taksi bekliyor da taksimetre yazıyor. Sorun basit. Sence cinayeti o işlemiş olabilir mi?
Kadın ayakkabısının topuğuyla kapı eşiğine tık tık vururken Harry'i ağır ağır inceledi. Harry bekledi. Ona orospusunu sorduğumda ilk sözü ne oldu biliyor musun? Kimseye söylemeyeceğine söz ver bana Vigdis. Kimseye söylememeliymişim. İnsanların mutlu olduğumuzu düşünmeleri mutluluğumuzdan daha önemliydi onun gözünde. Cevabım şu dedektif, onun neler yapabileceğini bilmiyorum, o adamı tanımıyorum.
Harry iç cebinden bir kartvizit çıkardı. Seninle temas kurarsa veya yerini öğrenirsen beni ara, hemen. Wiggins Harry'nin kartvizitine bakarken uçuk pembe dudaklarıyla hafifçe gülümsedi.
Sırf öyle durumlarda mı arayayım dedektif?
Harry yanıt vermedi. Evden çıkınca basamaklarda durup kadına döndü. Kimseye söyledin mi?
Kocamın beni aldattığını mı? Sence söylemiş miyimdir?
Bence sen pratik bir kadınsın. Kadın gülümsedi. 18 dakika dedi Einstein. Nabzım hızlanmaya başlamıştı yahu.
Ben yokken eski cep telefonumu aradın mı?
Elbette. Açan olmadı.
Ben bir şey duymadım. Telefon artık o evde değil.
Kusura bakma ama titreşim modu diye bir şey duymadın mı hiç?
Ne?
Einstein Sara krizi geçiriyormuş gibi yaptı. İşte böyle, titreşim modu, sessiz telefon.
Benim telefonu bir krona aldım ve sadece çalıyordu. Adam onu yanında götürmüştür Einstein. İlerideki mavi BMW'ye ne oldu?
Ha? Her iç geçirdi, gidelim hadi.
31. bölüm, Maglite. Sen psikopatın tekinin akrabasını kimin öldürdüğünü bulamadın diye o adamın şimdi kafayı bize taktığını mı söylüyorsun yani diye ciyakladı Raquel telefondan.
Harry gözlerini kapadı. Halvorsen Elmer'in dükkanına gitmişti, kendisi ise ofise gelmişti. Kısacası evet, onunla anlaşma yapmıştım, o sözünü tuttu.
Bu yüzden de bizim peşimize düştü. Bu yüzden oğlumla annesiyle kalıp kalamayacağını birkaç gün içinde öğrenecek olan oğlumla birlikte otelden ayrılmam gerekiyor. Bu...
Raquel'in sesi hiddetle tizleşti ve kesik kesik çıkmaya başladı. Harry onun sözünü kesmedi.
Neden Harry?
Dünyanın en eski sebebi yüzünden dedi Harry. Kan davası, intikam.
Bizimle ne ilgisi var peki?
Dediğim gibi bizimle ilgisi yok. Sen ve Oleg amaç değil, araçsınız. Bu adam o cinayetin intikamını almayı görev biliyor.
Görev mi?
Kadının çığlığı Harry'nin kulak zarını deldi. İntikam siz erkeklerin bayıldığı şu bölgenizi koruma davalarından biri. Görevle alakası yok. Neandertallik dürtüsüyle ilgili.
Harry onun sözünü bitirdiğine, kanaat getirene kadar bekledi.
Üzgünüm ama şu an için yapabileceğim bir şey yok.
Raquel karşılık vermedi.
Raquel?
Evet.
Neredesin?
Söylediğin doğruysa bizi o kadar kolay buldularsa sana yerimi telefonda söyleme riskine girmek istediğimden emin değilim.
Tamam, güvenli bir yerde misin?
Sanırım.
Güzel.
Bir Rus sesi kısa dalga radyo kanalından gelircesine yükselip kesildi.
Neden içimi rahatlatmıyorsun? Neden tehlikede olmadığımızı söylemiyorsun Harry?
Boşuna kaygılandığını, blöf yaptıklarını söyle bana.
Kadının sesi iyice kaygılıydı artık. Bir şey söyle.
Harry bir süre yanıt vermedi, sonra yavaşça tane tane konuştu.
Korkmalısın Raquel, doğru şeyi yapacak kadar korkmalısın.
Neymiş o?
Harry derin bir nefes aldı. Halledeceğim, sana söz veriyorum. Ben halledeceğim.
Raquel telefonu kapatınca Harry Wiggins'i aradı. Kadın ilk çalıştığı açtı. Ben Hall, birinin aramasını mı bekliyordunuz Bayan Albo?
Sence?
Harry gidişinden beri kadının en az iki bardak içki içtiğini peltek konuşmasından anladı.
Hiçbir fikrim yok ama kocanız için kayıp başvurusunda bulunmanızı istiyorum.
Nedenmiş? Onu özlemiyorum ki.
Kadın kısa kederli bir kahkaha attı. Resmi arama başlatabilmem için sebep gerekiyor. Seçim sizin. Ya kayıp başvurusu yaparsınız ya da ben kocanızı zanlı ilan ederim. Cinayet zanlısı.
Uzun bir sessizlik oldu. Anlamadım dedektif.
Anlayacak çok şey yok Bayan Albu. Kayıp başvurusunda bulunduğunuzu söyleyeyim mi?
Bekle diye bağırdı kadın. Harry hattın diğer ucundan gelen cam kırılma sesini duydu.
Neden bahsediyorsun sen? Arne zaten canlı.
Benim gözümde evet ama henüz resmen değil.
Ya senden sonra o üç polis neden geldiler peki?
Harry'nin omurgasından yukarıya soğuk bir ürperti yayıldı.
Üç polis mi?
Polisin kendi içinde hiç mi iletişimi yok? Gitmeyi reddettiler. Neredeyse korkacaktım.
Harry ofis koltuğundan kalkmıştı.
Arabaları mavi bir BMW miydi Bayan Albu?
Sana bayan meselesi hakkında ne demiştim hatırlıyor musun Harry?
Onlara ne söylediniz? Pek bir şey söylemedim. Sana söylemediğim bir şey söylemedim sanırım. Bazı fotoğraflara baktılar ve kaba denemezlerdi ama.
Gitmelerini nasıl sağladınız?
Gitmelerini mi?
Aradıkları şeyi bulmasalar gitmezlerdi. İnanın bana Bayan Albo.
Harry, sana hatırlatmaktan sıkılmaya başlıyorum.
Düşün, bu önemli.
Tanrım, bir şey demedim diyorum sana. Ben evet, Arne'nin 2 gün önce telesekretere bıraktığı mesajı dinlettim. Sonra da gittiler.
Arne ile konuşmadığını söylemiştin.
Konuşmadım, Gregor'u aldığını söyledi sadece. Doğru söylüyordu, Gregor arkadan havlıyordu.
Arne nereden arıyordu?
Ne bileyim.
Ziyaretçilerin biliyorlardı. Bu,
Harry söyleyeceği şeyi başka şekilde ifade etmenin yolunu bulmaya çalıştıysa da pes etti.
Ölüm kalım meselesi.
Harry'nin yollarla ve iletişimle ilgili bilmediği çok şey vardı. Hesaplamaların Winterbro'da 2 tünel yapılmasının ve otobanın uzatılmasının Oslo'nun güneyindeki E6'nın iş trafiğini hafifleteceğini gösterdiğini bilmiyordu. Bu milyar kronluk yatırımın onaylanmasının sebebinin Mos'la Drobak arasında gidip gelen seçmenler değil, trafik güvenliği olduğunu bilmiyordu. Yol otoritelerinin sosyal faydayı hesaplamak için kullandıkları formülde bir insan hayatına 20.4 milyon kron değer biçilmişti ki bu meblağ trafik akışının yönünün değiştirilmesinin maliyeti ve vergi gelirlerinde yaşanacak düşüş dahildi. Öystein'in Mercedes'iyle E6'da güneye doğru giden Harry, kendisinin Arne Albu'nun hayatına ne kadar değer biçtiğini bile bilmiyordu. O hayatı kurtarmakla eline ne geçeceğini bilmediği kesindi. Bildiği tek şey yitirme riskiyle karşı karşıya olduğu şeyi yitirmeyi kaldıramayacağıydı. Koşullar ne olursa olsun dolayısıyla fazla düşünmesine gerek yoktu. Wigdis Albo'nun ona telefondan dinlettiği telesekreter mesajı 5 saniyelikti ve tek bir değerli bilgi içeriyordu ama bu bilgi yeterliydi. Arne Albo'nun telefonu kapatmadan önce söylediği 5 sözcükle bir şey yoktu.
Gregor'u yanımda götürdüm, haberin olsun.
Önemli olan Gregor'un arkadan gelen telaşlı havlamaları da değildi. Soğuk çığlıklardı, martılar. Larkollen sapağının tabelası belirdiğinde hava karanlıktı. Yazlığın önünde bir Cherokee Jeep duruyordu ama Harry binayı turladı. Etrafta mavi BMW yoktu. Harry yazlığın hemen arkasına park etti. İçeriye gizlice girmeye çalışmasına gerek yoktu. Gelirken pencereyi indirince havlama seslerini duymuştu. Tabancasız olmasına ayıflandı. Arne Albu'nun silahlı olduğunu düşünmek için sebep yoktu gerçi. Adam birilerinin onu öldürmek istediğini bilemezdi. Oysa bu drama yeni aktörler katılmıştı artık. Harry arabadan indi. Şimdi martı sesleri duymuyordu. Martı görmüyordu da. Belki de sadece gündüz ses çıkarıyorlardır diye düşündü. Gregor ön basamakların trabzanına zincirlenmişti. Ay ışığıyla parlayan dişleri Harry'nin hala acıyan boynundan aşağıya soğuk ürpertiler yayılmasına yol açtı. Ama Harry havlayan köpeğe uzun, yavaş adımlarla yaklaşmaya zorladı kendini.
''Beni hatırlıyor musun?'' diye fısıldadı.
Köpeğin gri nefesini hissedebilecek kadar yaklaşınca. Gregor'un arkasındaki gergin zincir sarsılıyordu. Çömelen Harry hayvanın havlamayı kesmesine şaşırdı. Köpeğin hırıltıları uzun süre havlamış olduğunu gösteriyordu. Gregor ön patilerini ileriye itip başını eğerek hareketsiz kaldı. Harry kapı kolunu tuttu, kapı kilitliydi. İçeriden insan sesi mi geliyordu? Oturma odasının ışığı açıktı.
''Arne Albo!''
Yanıt gelmedi. Harry bekleyip tekrar seslendi. Lambanın içinde anahtar yoktu. Harry yeterince büyük bir taş bulup sundurma parmaklığına tırmandı. Sundurma kapısının küçük panellerinden birini kırdı ve elini içeriye uzatıp kapıyı açtı. Odada mücadele belirtisi yoktu. Telaşla terk edilmiş gibiydi daha çok. Masada açık bir kitap duruyordu. Harry kitabı aldı. Shakespeare'in Macbeth'i. Metnin bir satırı mavi tükenmez kalemle çembere alınmıştı.
''Sözüm yok, sesim kılıcımda.''
Harry odaya bakındı ama tükenmez kalem göremedi. Sadece en küçük yatak odasındaki yatak kullanılmıştı. Komodinin üstünde bir erkek dergisi vardı. Mutfaktaki küçük bir radyodan cızırtılı P4 haberleri geliyordu alçak sesle. Harry radyoyu kapadı, mutfak tezgahında buzu çözülmüş bir antrikotla, streç filmle sarmalanmış brokoli vardı. Harry eti alıp sundurmaya çıktı. Köpek kapıyı tırmalıyordu. Harry kapıyı açtı. Köpek kahverengi çocuksu gözleriyle Harry'e aşağıdan baktı. Daha doğrusu antrikota baktı ve basamağa düşen eti neredeyse anında parçaladı. Harry köpeğin iştahla yemesini seyrederken ne yapacağını düşündü. Yapabileceği bir şey olup olmadığını bilmiyordu. Arne Albon'un Shakespeare okumadığı kesindi. Gregor eti bitirince yola doğru dönüp canla başla havlamaya başladı tekrar. Harry trabzana gidip zinciri çözdü. Serbest kalan Gregor ileri atılınca Harry az kalsın ıslak zeminde kayıp düşecekti. Köpek onu çeke çeke bahçe yolundan geçirip sokağın karşı tarafına ve sarp yokuştan aşağıya götürdü. Harry yarım ayın beyaz ışığıyla parlayan pürüzsüz kayalara çarpan siyah dalgaları görebiliyordu şimdi. Uzun ıslak otların arasından geçtiler. Otlar Harry'nin bacaklarına bırakmak istemezcesine tutunuyorlardı. Ama Gregor durmadı ve sonunda Harry'nin Doc Martensleri çakılları ve kumu ezmeye başladı. Gregor'un kısa kuyruğu dimdikti, kumsalda durdular. Met zamanıydı. Neredeyse sert otlara kadar ilerleyen dalgalar geri çekilirken kumda karbondioksitliymiş gibi kabarcıklanan köpükler bırakıyorlardı. Gregor tekrar havlamaya başladı. ''Tekneye mi bindi?'' diye sordu Harry. ''Hem Gregor'a hem de kendine. Yalnız mıydı yoksa yanında biri mi vardı?'' Ne köpekten yanıt aldı ne de kendinden. Yine de izlerin burada son bulduğu ortadaydı. Harry'nin zincirini çekiştirdiği iri Rottweiler kımıldamadı. Bunun üzerine Harry Maglite el fenerini yakıp denize tuttu. Görebildiği tek şey siyah bir aynanın üstündeki kokain çizgileri misali sıra sıra uzanan beyaz dalgalardı. Denizin azar azar derinleştiği belliydi. Harry zinciri tekrar çekti ama sonra köpek acizce uluyarak kumu eşelemeye başladı. İç geçiren Harry el fenerini kapatıp yürüyerek yazlığa geri döndü. Mutfakta kendine bir fincan kahve yapıp uzaktan gelen havlamaları dinledi. Fincanını yıkadıktan sonra tekrar kumsala gitti ve rüzgardan korunmak için kayaların arasına oturdu. Sigara yakıp düşünmeye çalıştı, sonra ceketine iyice sarınıp gözlerini kapadı. Bir gece Anna'nın yatağındayken kadın bir şey demişti. 6. haftanın sonuna doğruydu muhtemelen ve Harry normalden ayıktı herhalde çünkü hatırlayabiliyordu. Anna yatağının bir gemi olduğunu ve kendisiyle Harry'nin iki kazazede denizde salınan iki yalnız insan olduklarını ve karayı görmekten ödlerinin koptuğunu söylemişti. Sonra bu mu olmuştu peki? Karayı mı görmüşlerdi? Harry öyle hatırlamıyordu. Gemiden denize atlamış gibi geliyordu. Belki de belleği ona oyun oynuyordu. Gözlerini kapatıp zihninde Anna'yı canlandırmaya çalıştı. Kazazedelik zamanlarındaki değil, onu en son gördüğü zamanki halini. Birlikte yemek yemişlerdi. Öyle görünüyordu. Anna Harry'nin bardağını doldurmuştu. Şarapla mı? Harry şarabı tatmış mıydı? Öyle görünüyordu. Anna onun bardağını tekrar doldurmuştu. Harry kontrolünü yitirmişti. Fondip yapmıştı. Anna ona gülmüştü, onu öpmüştü. Onun için dans etmişti. Harry'nin kulağına hoş ve boş sözler fısıldamıştı her zamanki gibi. Yatağa yatıp yola çıkmışlardı. Anna için sahiden o kadar kolay mı olmuştu bu? Ya Harry için? Hayır, bu mümkün değildi. Ama Harry emin olamıyordu. Zorgen Frigata'daki bir yatakta mest olmuş halde gülümseyerek yatmadığından emin olamıyordu. Eski sevgilisiyle görüşmüştü. Raquel Moskova'daki bir otel odasının tavanına çocuğunu kaybetme korkusu yüzünden gözüne uyku girmeden bakarken. Harry büzüldü. Sanki bir hayaletti de esen soğuk ve sert rüzgar içinden geçiyordu. Zihninden uzak tutmayı başardığı düşünceler şimdi akın ediyordu. Hayatında en değer verdiği kadını aldatıp aldatmadığından emin olamıyorsa başka neler yapmıştı kim bilir. Auna içkinin ve uyuşturucuların yalnızca gizli eğilimleri açığa çıkardığını ya da bastırdığını düşünüyordu. Ama insanların içini kim bilebilirdi ki? İnsanlar robot değildir ve beynin kimyası zamanla değişir. Uygun koşullar altında ve yanlış ilaçların etkisiyle neler yapabileceğimizi kim bilebilirdi ki? Harry ürperdi ve küfretti. Artık biliyordu. Arne Albu'yu başkaları tarafından susturulmasından önce bulup ondan itiraf almasının neden şart olduğunu biliyordu.
Sebep Harry'nin mesleğinin kanına işlemiş olması ya da artık kanunun kişisel bir meseleye dönüşmesi değildi. Sebep bilmek zorunda olmasıydı ve Arne Albu ona gerçeği anlatabilecek tek kişiydi. Harry gözlerini tekrar kapadı. Granit kayaların üstünden esen rüzgarın hafif ıslığı, dalgaların ısrarlı hipnotik ritmik seslerinin arasından duyulabiliyordu. Harry gözlerini açtığında ortalık artık karanlık değildi. Rüzgar bulutları götürmüştü ve gökyüzünde donuk yıldızlar parıldıyordu. Ay yer değiştirmişti. Harry kol saatine göz attı. Burada neredeyse bir saattir oturuyordu. Gregor denize çılgınca havlıyordu. Uzuvları uyuşmuş olan Harry güçlükle ayağa kalkıp köpeğin yanına gitti. Ayın çekim etkisi değişmiş, su seviyesi alçalmıştı. Harry iyice genişleyen kumsala indi. ''Gel Gregor, burada bir şey yok.'' Köpeğin zincirini tutmaya çalıştığında hayvan ısırmaya kalktı. Harry bir adım geriye sıçradı otomatikman. Denize göz gezdirdi. Denizin siyah yüzeyinde ay ışığı parıltıları vardı. Ama Harry sular yüksekken göremediği iki şeyi de seçebiliyordu şimdi. Bağlama kazığına benzer iki şeyin su seviyesinin hemen üstündeki uçlarını. Harry deniz kenarına gidip el fenerini o tarafa tuttu. Tanrım diye fısıldadı. Gregor suya atladı. Harry köpeğin peşinden gitti. 10 metre yürüdüğünde su dizlerine kadar bile çıkmıyordu hala. Aşağıdaki bir çift ayakkabıya baktı. El yapımı İtalyan ayakkabılarına. Harry el fenerinin ışığını sudan iki solgun mezar taşı gibi çıkmış, çıplak, açık mavi, parıldayan bacaklara doğru çevirdi. Dalgaların gürültüsü Harry'nin haykırışlarını anında boğdu. Ama Harry'nin elinden denize düşen el feneri kumluk zeminde kaldı ve yaklaşık 24 saat boyunca yanmayı sürdürdü. Ertesi yaz el fenerini bulan oğlan onu koşarak babasına götürdü. El fenerinin siyah kasası aşınmıştı ve baba da çocuk da Maglite'ı bir cesedin keşfedilmesi gibi tuhaf bir olayla ilişkilendirmediler. O olay geçen sene bütün gazetelerde yer almıştı ama şimdi yaz güneşinin altındayken çok eskilerde kalmış gibi geliyordu.
23. ayrımın sonu. Sayfa 339.